edebiyat dünyamızdan.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, Edebiyat Dünyamızdan başladı. Hoş geldiniz. Yapımcımız Nilgün Yıldırım, sesimizi sizlere Aslı Yıkılmaz ulaştırıyor. Mikrofonda da ben İpek Önder, bu hafta da karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz şair yazar Faruk Uysal. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Şair ve yazar Osman Özbahçe'nin de değerli katkılarıyla Faruk Uysal'ın şiir serüvenine bir yolculuk yapacağız. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi dinleyicilerimize Faruk Uysal kimdir? Kısaca bir tanıtmak istiyorum. Faruk Uysal 14 Haziran 1956'da Antalya'nın Korkuteli ilçesi Avdan köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Korkuteli'nde ve liseyi Antalya'da okudu. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. ABD'de Western Illinois Üniversitesi'nde ekonomi dalında yüksek lisans yaptı. Değişik kamu kurumlarında denetim elemanı olarak çalıştı. İdari görevlerde bulundu. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te de 2 yıl görev yaptı.
Mesela 56 doğumlu dedi İpek Hanım, Faruk abi siz Akif İnan, Alaaddin Özdenören kuşağından bir sonraki kuşak mısınız? Yoksa onlara yakın mısınız?
Bu söylerim gerçek doğumum budur. Annemin babamın söylediği doğumum bu. Ama nüfustaki doğumum 1955. 14-12-1955. Resmi doğumum 14-12-1955. Ama gerçek doğumum 14-6-1956. Sebebi de şuydu, köyde ben kendim ilkokula devam ettim ama kaydı almamışlardı. Bir sene sonra ikinci sınıfa gideceğim zaman öğretmen geldi, dedi ki Muhtar senin oğlun ne yapalım? O da dedi devam etsin birinci sınıfa ikinci defa dedi, olmaz dedi, en başarılı talebem dedi. Gittiler benim yaşımı 6 ay büyüterek kayıt yaptırdılar. Böylece resmi yaşımla gerçek yaşım ayrışmış oldu.
Nüfus cüzdanı yok muydu o ara?
Vardı.
Vardı.
Evet.
Yeniden kayıt gibi bir şey mi oldu?
Yok. İlk önce kayıt, bir sene kayıt olmadan devam ettim okula. Ha. Daha sonra bir numarayı bana ayırmış öğretmen. Bir numarayı beni kaydetti. Bir numaralı öğrenci olarak devam ettim. Alaaddin Özdenörenler, Akif İnanlardan bir kuşak sonra değiliz. İki kuşak sonra.
İki belki kuşak sonra mı?
Tabii bir araya şeyi sokmamız lazım galiba. Turan,
Koç,
Arif Ay, onları sokmamız lazım.
Siz Arif Aylardan sonraki kuşak.
Sonraki kuşak diyebiliriz buna.
İlkokulu köyde okudunuz.
İlkokulu köyde, ortaokulu ilçede, Korkuteli ilçesinde.
Göçme ettiniz, yatılı mı okudunuz?
Benim ortaokulu kayıt olmamla beraber ailem de köyden ilçeye göç etti. Liseyi Antalya'da, yani şehirde okumuş oldum. Hep bir basamak yukarı gittik. Yatılı okumak durumunda kaldım liseyi. Sonra üniversiteyi Ankara'da.
Siz Antalya'da liseyi okuduğunuzda Antalya'da kaç tane lise vardı abi?
İki tane lise vardı.
İki tane mi?
Evet, bir Çağlayan Lisesi vardı, yeni kurulmuştu. Bir de Abdülhamit döneminde kurulmuş olan Antalya Lisesi'ydi.
Ekonomi dalında yüksek öğreniminiz.
Evet.
Şiirle, edebiyatla ekonomi pek bağdaşmayan bir şey.
Ben maliyeciydim. Maliyeci olduğum için ekonomiyle bağdaşır. Ayrıca üniversite eğitiminde maliye üzerine, işletme üzerine. İşletme olunca ekonomiyle ilişkisi var. Zaten işletmenin neredeyse üçte biri ekonomidir.
Yani hayatınız hesap kitapla geçti biraz.
Evet hayatım, ama hayatı hesap kitapla geçen o kadar çok şair var ki. Sezai Karakoç'un hayatı hesap kitapla,
evet,
değil mi?
Da.
Cemal Süreyya'nın hayatı hesap kitapla değil mi? Onlarla aynı meslektaşım ben de. Evet. Maliyeden. Sonra maliyenin bir şartı vardı. Yurt dışına master yapmak için göndereceği kişilerden belli bir TOEFL puanı istiyordu. O puanı aldık. Sınavı kazanarak gittim Amerika'ya. Amerika'da Ailemle beraber gittim. Yani 3 tane çocuk hanımla beraber ilk defa yurt dışına çıktım. Hem de okyanus ötesine. Fakat sandığımdan çok kolay bir adaptasyon yaşadım orada.
Ne kadar kaldınız?
2 yıl 2 ay kaldım. 1995 Aralık Kasım'da gittim galiba. 97 Şubat'ta geldim. Ocak'ta geldim. Evet.
Galiba ilk kitabınız da o zaman Amerika dönüşü çıkarıyorsunuz.
İlk kitabım mı? Evet, Amerika 98 dönüşü çıktı.
İlk kitabın yayın
tarihi. Ama Amerika'ya gitmeden önce yazılmış şiirlerden oluşan bir kitaptır o. Yani hiçbir Amerika izi yoktur o birinci Beyaz Yürüyüş'te. Pardon, Beyaz Yürüyüş'te.
İlk kitapla ilgili soru soracağım Faruk abi ama mesela başlangıç, şiire başlangıcınız nasıl oldu? Üniversitede mi başladınız? Mesela ortaokul, lise yıllarınızda şiire ilginiz var mıydı? İlk şiirinizin yayınlandığı dergi, ulusal çapta yayın yapan yani, edebiyat dergisi
herhalde
anlamında.
Herhalde ilkokuldaki resmi bayramlarda şiir okuduğum için şiire olan bir ilgim doğmuştur. Yani her çocuk gibi ben de bu vatan kimin, bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır gibi Cumhuriyet Bayramı'nda 23 Nisan'da falan şiir okurdum. Oradan bir şiire ilişkim vardı. Daha sonra lise yıllarında o okulda Duvar Gazetesi'nde işte Başakların Sesi gibi şiirler yazdım. Sonra üniversite yıllarına geldim. Üniversite yıllarına gelirken biraz okumalarım arttı artık. Üniversiteye geldiğimde ikinci yeni şairlerden filan haberdar olmaya başlamıştık. O sırada Mavera diye bir dergi çıkıyordu. Oradakilerle merhabamız vardı. Ama kendimizi henüz Mavera'da şiirleri yayınlanacak kalitede görmüyorduk. Bu arada bir grup arkadaş da Kıyam diye bir dergi çıkarıyorlardı. Biz o dergiyi devam ettiremeyiz deyince onlar biz devralmak ihtiyacı duyduk. O zaman ben Ahmet Şirin, Adnan Tekşen, Ali Kemal Nacaroğlu. Ali Kemal Nacaroğlu derginin yazı işleri müdürüydü. Ben sahibiydim. Dergiyi devraldık. Biz dergiyi siyaset dergisinden edebiyat dergisine dönüştürdük. Ve öylece bir yıl devam ettik o dergide. İlk şiirlerim de o dergide çıktı.
Kıyam dergisinde evet. Çıktı. Galiba 19-20 yaşlarında olmanız
evet.
Lazım.
Evet, 19-20 yaşlarındayım.
Ciddi olarak şiir ilgisi mesela 76-77'de başladı diyebiliriz.
Doğru.
Daha sonra sizi genellikle merkez dergilerde görüyoruz. Örneğin şiirleriniz nerede yayınlandı sorusunu sorduğumuz zaman Mavera, Aylık Dergi, Kayıtlar, Yedi İklim, Dergah, Hece, Edebiyat Ortamı. Bu dergiler. Bu dergiler öyle veya böyle merkez kabul edebileceğimiz dergiler. Mesela Kıyam genç arkadaş grubuyla bir çıkış mantığına oturuyor. Ama izleyen yıllarda sürekli merkezden gidiyorsunuz.
Ben aynı konakta değilim. Araya şey sokmalıyız. Aylık dergiyi sokmalıyız. Aylık dergi de bir kuşak dergisidir. Bir çıkış dergisidir. Aynı kuşaktan Kıyam'dan sonra orada diyelim ki Aylık dergide Ahmet Şirin, Adnan Tekşen yine devam ediyoruz. Ramazan Dikmen, Yaşar Kaplan yine orada devam ettik. Biz
yani
o gruba.
Aylık dergi biraz edebiyattan kopanların, edebiyat dergisinden.
Biraz edebiyat dergisinden kopanlar.
O zaman bir de
artık Kıyam dergisinin gelenlerden oluşan bir dergiydi.
O zaman şiir karakteri Aylık dergide oluştu diyebilir miyiz?
Şiir karakterim yok. Kıyam'da oluşmuştu. Ama Aylık dergide de elbette buna bir katkısı var.
Aylık dergiyle çok devam etmediniz.
Aylık dergide
herhalde abi.
Evet, Yaşar Kaplan'la bir anlaşmazlığımız çıktı. Bir sene sonra biz ayrılmak durumunda kaldık. Bir grup ayrıldık. Sonra Mavera'da başladık. Biz yani Kıyam, Aylık dergi, üçüncü dergimiz Mavera.
Kayıtların kuruluşunda
vardık.
Katkınız var mı?
Elbette vardır. Hem maddi hem manevi katkımız
şeyde
var.
İstanbul ayağında mı, Ankara ayağında mı?
Ankara ayağında.
Ramazan Dikmen evet. dergiyi devraldıktan sonra
evet.
kayıtlarla yola devam ettiniz. Şimdi biraz önce yarım kalan ilk kitap konusuna tekrar dönecek olursak Faruk abi, mesela 77'de ilk şiir Kıyam dergisinde yayınlandı. Hatta dediniz ki şiir karakterim Kıyam'da oluştu aylık dergi öncesi. Ama ilk kitap 1998'de çıkıyor. Arada ciddi bir zaman farkı var. Hatta Amerika dönüşü, yüksek lisans dönüşü ilk kitabınızı çıkarıyorsunuz. Neden bu kadar geç bir vakitte çıktı kitap?
Beyaz Yürüyüş'teki şiirler esasen bir kitap olmuştu. Ama kitap olarak yayınlanır yayınlanmaz konusunda mütereddittim. Mütereddittiğim de şuradan kaynaklanıyordu. Ben memuriyet hayatım boyunca hep ikilem içerisinde geldim gittim. İş mi, sanat mı? Profesyonel uğraşım mı, edebiyat mı? Bu ikilem beni hep etkiledi. Ne zaman ki ben işime döndüm, yani diyelim ki Maliye Bakanlığı'nda muhasebat kontrolörüydüm, daire başkanıydım, oraya ilgimi verdim. Sanat biraz gölgede kaldı. Ne zaman sanata ilgimi verdim, profesyonel hayatım biraz gölgede kaldı. Bu ikilem içerisinde ben yapamadım. Bir de birçok arkadaş gibi yani mesai saatinden sanata zaman ayırmadım.
Zaman ayıramadınız.
Ayırmak istemedim daha Türkçesi. O bana haram geldi.
Şöyle ama Faruk abi, mesela ilk kitabın zamanında çıkması gibi bir sorun olması lazım veya bir mesele olması lazım.
Amerika dönüşüydü. Amerika dönüşünde bir grup arkadaş şiir kitabı çıkarıyorlardı Beyan'dan. Bana da onlar dediler ki ya senin de kitabın olması lazım mı, bir şiir kitabı.
Demeseler gene çıkarmayacak mıydınız?
Olmayabilirdi. Şimdi onun, o arkadaşların böyle söylemesi, ben de dosyamı tuttum verdim.
Ben o seriyi hatırlıyorum abi.
O seri içerisinden çıktı. O seriden çıkması benim tekrar edebiyata olan ilgimi canlandırdı. Ondan sonra Amerika dönüşü, zaten Amerika'da da biraz ilgilerim falan vardı. Yani orada Amerikan şairlerini falan izlemeye çalışmıştım. Oradan Hece'ye geçtik.
İkinci kitap zaten Hece yayınlarından.
Evet.
İki yıl sonra, ilk kitap 98'de, ikinci kitap 2000 yılında, iki yıl sonra çıkıyor. İkinci kitap birinci kitaba nazaran tam vaktinde çıkıyor. Ama üçüncü kitap tıpkı ilk kitap gibi 2017'de, geçen yıl çıktı Kırılmalar. Orada da ciddi bir zaman farkı var.
17 yıl geçmiş üzerinden.
Ama şöyledir, birinci kitaptaki şiirlerin yazımı belki tahmin ederim 1995'lerde bitti. 95'lerden 2000'li yıllara kadarki 5 yıllık dönemde ikinci kitapta, Kayıp Konuşmacı'da. Ama oradaki şiirlerin çoğunluğu da Amerika'da yazılmış şiirler.
Sizin şiir kitabı dışında da kitaplarınız var. Bir tane inceleme kitabınız var. Gezi, seyahat, günlük diyebileceğimiz bir kitabınız var. Çeviri kitabınız var. Onlarla alakalı olarak da konuşacağız ama ilk kitap Beyaz Yürüyüş, ikinci kitap Kayıp Konuşmacı, üçüncü kitap Kırılmalar. Mesela ilk kitap Beyaz Yürüyüş'te daha ziyade Anadolu'ya ilişkin duyarlılıklar öne çıkıyor.
Katılıyorum.
Mistik diyebileceğimiz yönelişler var. Bunlara katılır mısınız?
Katılırım. İkinci, Beyaz Yürüyüş'te zaten öyle bir yöneliştir.
İkinci kitap Kayıp Konuşmacı'da ilk kitaba nazaran söylemde bir farklılık var. Mesela kitap iki bölümden oluşuyor. İlk kitap, ilk bölüm Çelonya, ikinci bölüm Kara İlham. Kara İlham'da da caz var. Müzik demeyeceğim ben, caz Kara İlham'la birleştiği zaman Amerika ve siyahi hareket mi düşüneceğiz? Veya Kara İlham ne demek?
Güzel soruydu, evet. Böyle sorunca benim de hatıralarım canlanıyor. Kulakları çınlasın. Halit Eşli diye bir arkadaşım vardı. Bir şiirimde de zaten onun ismi geçer. Halit Eşli Macomb'da bulunduğum şehirde Islamic Center'ın prezidenti, imamıydı. O da üniversite öğrencisiydi. Esasen imamı ben seçilmiştim. Ama ben resmi devlet dairesinde memur olduğum için böyle bir görevi kabul etmedim. Teşekkür ettim. İkinci sırada olan Halit'e verdik. Halit zenci bir arkadaştı. New Yorkluydu. Ve Müslüman olmadan önce uzun bir dönem caz çalışmış. Caz çalmış. Sokak çalgıcılığı yapmış birisiydi. O bana cazı anlattı, uzun uzun anlattı, geceler boyunca anlattı. New York'a gittik, evlerinde misafir kaldım. Oradan beni New York'un, Brooklyn'in, Harlem'in o caz icra edilen yerlerine götürdü. Büyük caz ustalarından bahsetti. Oradaki arkadaşlarıyla kucaklaşmasını gördüm. Orada hemen bir saksafon alıp onu çalmasına tanık oldum. Bununla beraber bende caza karşı bir ilgi başladı. Caz dinlemeye başladım. Ondan sonra da kendiliğinden caz şiirleri geldi. Kara İlham birazcık tabii ki caz anlamına geliyor. Yani caz nedir? Yani
cazın kökenlerine, doğuşuna.
Evet, caz nedir? Caz biraz Afrika zenci müziği artı Fransız müziğinin, her ikisi de köledir şeyde. New Orleans'ta köleler beraber müzik yapmışlardır ve protest bir müziktir bu. Bunun etkisiyle oluşmuştur. Dolayısıyla kara ilhamdır o.
Bir yaşantı arka planı olduğu anlaşılıyor.
Hem siyahi insanlar tarafından yazıldığı için karadır, hem de protest bir müzik olduğu için karadır. Çıkış itibariyle bugün klasikten daha klasiktir.
Evet. Faruk abi, Kayıp Konuşmacı ilk kitap Beyaz Yürüyüş'e göre daha soyut diyebileceğimiz veya evrensel boyutta insan diyebileceğimiz bir bakış açısına sahip. Ama özellikle bu caz ile ilişkilendirirsek hüzün, ciddi anlamda hüzün ön plana çıkıyor. Cazı hüznün simgesi olarak düşünebilir miyiz peki?
Düşünebiliriz. Teşekkür ederim. İyi bulmuşsunuz. Bu tespit aynı zamanda kulakları çınlasın. Ali Metin'in de bir tespitiydi. Bir eleştirisinde. Evet. Ya ben evrenseli biraz hüzün temasıyla yakaladım. O hüznün içerisinde caz ve kara ilham önemli bir şey yer tuttu. Tam oraya oturtturdum. Dolayısıyla birinci kitap Anadolu'ya aitse duyarlılıklar itibariyle, hı hı, Anadolu'dan gelmiş bir çocuğun, gencin, delikanlının, üniversitenin şiirleri ise Kayıp Konuşmacı'da evrensele açılmış bir kişinin, artık biraz daha olgunlaşmış bir şairin duyarlılıkları vardır. Orada diyelim ki Halit Eşli vardır, orada John Denver vardır, orada Sıraj Vahaj vardır, orada Eskimo'lar vardır, orada diyelim ki ne bileyim Endonezya vardır, Aceh Sumatra vardır.
Evet. Üçüncü kitap Kırılmalar.
Üçüncü geçmeden dilerseniz bir şiir arası tabii verelim ki mi Osman Bey? İlk iki tabii kitaba ki değindik, Beyaz Yürüyüş ve Kayıp Konuşmacı. Şimdi bir şiir dinleyelim, ardından söyleşimize devam edeceğiz.
Birinci Beyaz Yürüyüş, Faruk Uysal. Sana sularla varıldığını biliyorum, suyun suyla arındığını, insanın sudan ve sudan yaratıldığını, senin sularla geldiğini biliyorum. Yürüyorum yolumun asfalt olmasını aldırmadan. İlk ışık gönlümün aynalarında, ilk perde kalkıyor. Serin bir akasya kokusu beni kucaklıyor. Yitik bir şarkı, ağır bir güvercin gönlüm. Baktı işaretler bırakıyor, uçup gidiyorum. Günün tortusu kalıyor yüreğimde. Düşlerimde bir parça yaz, toprakta ölüm temi var. Hep bir tam vakti çıkıp geliyorsun. Yüreğimi serinleten sular, denizde giz arayan, dağda aşka varan anılar. Doğa senin bilgeliğindir, inanıyorum. Yağmurlar ve şarkılar arasında bir gülüşün var ki, alıp çocukların yüzüne işlemeli. Gülüşün senin, çocukların yüreğini ısıtan kar olmalı. Dudaklarımsa, kıpırdıyorsa adını anıyor olmalı. Adını her doğan çocuğun kulağına söylemeli. Ey ömrümün kiraz sayfaları, anılar çardağına yuvarlanan kirazlar gibi gözyaşları, her damla bir ürpertiyi başlatıyor. Hesabına çekiliyorum gecenin ve gündüzün. Bir çarpıntı, kabaran deniz gibi yüreğim. Bulvarda unuttuğum akşam gezilerine, ellerime, en çok ellerime dönerek hesabına çekiliyorum gecenin ve gündüzün. Bir orman yangınıdır içimde. Oradan biliyorum ne çok hayvan beslediğimi, ne çok dağ devirdiğimi, ne çok. Ey sesimi aşan mavilik, ey aşk, ey bilgelik, kirazların çarşılara taşıdığı serinlik, füsun öykülü gözlerin en kıvrak yerimden tutuklanıyorum. Kapılmışım özlemine, akıp gidiyorum.
Üçüncü kitap Kırılmalar, toplumsal eleştiri diyebileceğimiz bir özelliğiyle öne çıkıyor. Ben zaten abi şaire toplum eleştirmeni gözüyle bakıyorum. Özellikle modern şiirin eleştiriyle sıkı bir ilişkisi var. Kırılmalarda eleştiri ilk iki kitabınıza nazaran daha somut, daha ön planda gibi. Ne dersiniz?
Katılıyorum, evet. Üçüncü kitabım Kırılmalar. Aynı zamanda toplumsal kırılmalar ifade ediyor. Aynı zamanda ben bireysel kırılmalarımı ifade ediyor. Bu nedenle bir psikolojik tarafı var. Hem toplumsal psikoloji anlamında hem bireysel psikoloji anlamında var.
Comics'ten seçilmiş 100 şiir çeviriniz var. Uzun süredir 2001 uzun süredir, onun için uzun süredir demiştim. Elimizde okuduğumuz Comics dışında çeviri var mı?
Comics dışında bugünlerde yayınlanacak çok büyük bir kitap var. Hannibal diye bir tarihi biyografi çevirdim. Herhalde bu ay sonuna doğru çıkar.
Şiir çevirisi var mı peki abi?
Şiir değişik yazarlardan parça parça çevirdim. Poe'dan çevirdim. Gönlüm isterdi ki Poe'nun bütün şiirlerini çevirip
Poe'dan
bir
Kuzgun
kitap.
Çevirinizi
Kuzgun çevirim var, epey var. Evet. Poe'dan Timur Lenk'i çevirdim, Kuzgun'u çevirdim.
Kuzgun'u nasıl yazdığını çevirdim. Evet, anlattığı metni de çevirmiştiniz. Ben oradan hatırlıyorum.
Evet, neydi? The Philosophy of Composition'ı Türkçe'ye çevirmiştim. O Hece dergisinde yayınlandı. Evet. Gönlüm ister ki Poe'nun, Amerika'dan gelirken Poe'nun şeylerine getirmiştim. Bütün poetik yazılarını artı şiirlerini de yanımda getirmiştim. Ömrüm müsaade etse doğru sonlarda çevirmek isterim. Evet.
Programımızın sonuna yaklaşıyoruz Faruk abi. Ben sizin Taşkent defterinden de bahsetmek istiyorum. Yazarlar Birliği günlük gezi seyahat alanında ödül de verdi bu kitaba. Siz 2 yıl Taşkent'te yaşadınız ve gün gün Taşkent günlerini deftere geçirdiniz. Ve Türkçe'ye güzel bir gezi, günlük karışımı, sentezi diyebileceğimiz bir kitap kazandırdınız edebiyat tadıyla.
Teşekkür ederim. Doğrusu Yazarlar Birliği de ona yılın gezi ödülünü vermekle beni onurlandırdı. Taşkent'e giderken benim Taşkent'e gidişim bir Türkiye'den kaçıştı. Türk bürokrasisinden, Türk bürokrasisinin işleyiş şeklinden bir kaçıştı doğrusu. Bir hayal kırıklığıydı. O da belki kırılmaları meydana getirmiş olabilir, evet. Yani. Kaçıştı. O kaçışla giderken, Taşkent'e giderken zaten baştan niyetim oradan bir kitapla gelmek. Yani orayı ben bir kitapla anlatmak için gittim. Bir de Taşkent bizim eski topraklarımız, geldiğimiz topraklar, Anadolu'daki her insanın geldiği topraklar. Oraya giderken başta zaten dedim ki bugün yola çıkıyorum, başladım yazmaya dedim. Evet. Oradan dönerken de kalemimi kapattım, kılıfına soktum. Geldim, dönüşte onlar zaten bir kitap olmuştu. Biraz bekledim. Beklememin nedeni o Taşkent'i, Özbekistan'ı olabildiğince gerçekçi olarak yansıtmayı planladım. O dönemde devlet başkanı bu işlere pek sıcak bakmıyordu. Onun ölümüne kadar kitabın yayınlanması uzadı.
Eyvallah. Bir inceleme kitabınız var. Bir Devletin Anatomisi adıyla Amerika'daki başkanlık sistemini inceleyen bir kitap. Ülkemizin gündemini de düşündüğümüzde zamanlama açısından da tam vaktinde çıkan bir kitap. Kısaca bir de bu kitabı anlatır mısınız bize?
Teşekkür ederim Osman'cığım ilginize ama doğrusu çok vaktinde çıkamadı bu kitap. Ben Amerika'ya gittiğim zaman dedim ki nasıl İngilizce öğrenebilirim dediğim zaman bana dediler ki çocuklar için anayasa okursanız eğer çok güzel bir İngilizcesi vardır dediler. Hakikaten okudum. Çocuklar için anayasa diye anayasanın metnini biraz daha çocuk diline çevirmişler. Onu okuduktan sonra bir de orijinalini okuyayım dedim. Orijinalini de okudum. Ama anayasanın hukuki bir metin olmasına rağmen ikinci dil öğrenen insanlar için çok kolay geldi bana. Çünkü cümleler çok daha güzeldi. Ondan sonra tabii ben muhasebat kontrolörüyüm. Devlet teşkilatını biliyorum. Devlet yapısı hakkında merakım doğmaya başladı. Her tarafa sormaya başladım bunu. Derken küçük küçük işte Amerikan coğrafya yapısı, Amerikan tarihi, Amerikan devlet yapısına ilişkin kitaplar okudum. Günüm de zaten orada üniversitede kütüphanede geçiyordu. Bunları bir not yaptım. Notlarımı Türkiye'ye getirirken bir CD de gelirdi. Kaybettim. Sonra Turgut Özal dönemi geldi. Başkanlık sistemi gündeme geldi. Kitap yazayım, bir iki makale yazayım diye notlarımı aradım, bulamadım. Uzun yıllar geçti, bulamadım. Sonra aradan bir 15 sene sonra depodan bir kitabı aldım. Baktım içinde bir tane CD çıktı. Baktım ama CD'yi okuyamıyordum. Çünkü bilgisayar programları değişmişti. Gittim bir bilgisayarcı buldum. Tavsiye üzerine. O eski programlardan 20 sene, 15 sene önceki programlardan o notlarımı bugünkü dile çevirdi. Evet. Onları derken kitaplaştırdı.
Kitabı kurtardılar.
Bu kitap oldu, evet. Böyle bir kitap oldu.
Emek var üzerinde, evet.
Evet, ben 4. kitabın çok gecikmemesi dileğiyle size çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim davetiniz için.
Efendim, Edebiyat Dünyamızı'nın sonuna geldik. Faruk Uysal, şair ve yazar bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız
ben
için.
Ben teşekkür ederim.
Güzel bir şiirle için. De programımızı noktalıyoruz. Hoşçakalın.
Denizciklerim, Faruk Uysal. Ben hep denize bakarım. Türlü türlü renkleri vardır mavinin. Eskiden bir bayram mavisi vardı. En çok onu severdim. Havasından, suyundan eski günlerin. Hala çocuklara halkalı şeker yaparım. Hiç bitmeyecek bir şeydir denize bakmak. Kıyısını köşesini keser denizin. Beyaz, mavi beyaz gelinlikler dikerim. Hiç kimse bozamaz düşlerini mavi beyaz gelinlik giyen kızların. Dillenir sonsuzluk ben baktıkça. Coğrafya unutulur. Sınırlar unutulur, düşleri sınırlayan ne varsa unutulur. Ben de unutulurum sonunda, bir mavi bakış kalır ardımda. Yeminimdir masmavi bir dünya, anneler babalar çocuklar kendi halinde. Kendi halinde çalışır saatler, güneş aydınlatır kendi halinde. Herkese yer bulunur bu dünyada. Ben hep denize bakarım. Hiç bitmeyecek bir şeydir denize bakmak. Dinlenir sonsuzluk ben baktıkça. Yeminimdir masmavi bir dünya.
Edebiyat dünyamızdan.